Aydın 10, Köy Enstitüsü Yılları, Tarip Apaydın, sayfa 116. Son sınıftaydık. Bizden önceki sınıf mezun olmuş, toptan Hasanoğlan'a götürülmüştü. İlk günler orada bir kurs gösterilecek filan deniliyordu. Sonradan öğrendik ki yüksek enstitüsü açılmış, 3 yıl daha okunacakmış. Orayı bitirenler köy enstitülerine öğretmen olacaklarmış. Şöyle iyiymiş, böyle iyiymiş. Bizden de başarılı olanlar sınavla yüksek kısma seçileceklermiş. Arkadaşların kimisi oraya gidebilmek için daha bir ciddi çalışmaya başlamışlardı. Bazıları da ben gitmem, köyüme öğretmen olacağım diyorlardı. Ben de içtenlikle bunlar arasındaydım. Köyüme dönmek, fukara babama bir an önce yardım etmek arzusundaydım. Köy özlemi içimi yakıp kavuruyordu. Henüz kurtulamamıştım o etkiden. Bir yandan da öğrencilik yaşamının sıkıntıları, özgürlüğe kavuşmak isteği, doyasıya yiyip içmek, kanıncaya kadar uyumak, giyinip kuşanmak, kendi başına buyruk olmak. Bir de düşünüyordum, gidip daha okumak da güzel şeydi, yüksek öğrenim yapmak, bilgi ve görüş ufkunu genişletmek, yükselmek. Aklımla duygularım arasında ikircikli, ne yer karar vereceğimi bilemeden sürüklenip gidiyordum. Bir de o günler beni çok uğraştıran bir gönül meselesi vardı. İzindeyken babam gitme oğlum demişti. Bir an önce çık gel. Öğretmen ol yeter. Bak sana hayırlı bir iş haber vereceğim. Ağa bana iki seferdir laf vurduruyor. Kızını sana vermek istiyor anlaşılan. Karısı da gelip gidiyor boyuna. Boşuna değil bu. Geçen gün halana da açıkça demiş. Seni beğeniyorlar anladın mı? Zengin adam. Kızı da Allah için iyi kız. Kaşı gözü yerinde. Allah yazdıysa olmayacak iş değil. Hem de pek münasip. Bu zamanda mal kazanmak kolay değil oğlum. Yarın maaşın bir yandan, tarlanın tabanın geliri bir yandan. Eh biz de el içine karışırız o zaman. Ahir ömrümde ben de biraz rahat ederim. Babam keyifli keyifli söylüyor, hayaller kuruyordu. Bir karşılık veremiyor, ıkınıp sıkınıyordum. Halam bir yandan, öbür akrabalarım bir yandan beni eğmeye çalışıyorlardı. İşlerinde yalnız Mehmet emmim, aman nihayet enim diyordu, bunların aklı ermiyor, yanaşma bu işe, o kapıya bulaşma da ne edersen et, yarın iç güveysine döndürürler seni, her bir işine karışırlar, kendin gibi bir fakir kızı al, fakat zengin kızı alma, vallahi pişman olursun sonra, başını taşlara vurursun. Mehmet emminin dediklerini daha doğru buluyordum, fakat olaylar kendi arzum dışında akıyordu. Bir gün ağanın karısı elinde kalaylı sahanın içinde kızarmış bir tavukla beni görmeye geldi. Aman ne diller döküyordu. Maşallah maşallah boyuna bosuna kurban olayım. Aslan gibi delikanlı olmuş. Nazarım değmesin tut tut tut. Görmeyen anası olsun. Gözün aydın durmuş dayı. Gördün ya oğlanı yaradan övünsün. Başımı öne eğiyor utancımdan gülümsüyordum. Başka bir şey gelmiyordu elimden. Derken iş bütün köye yayıldı. Adımız ağanın kızıyla sözlü oldu çıktı. Delikanlılık içimde ılık bir şeyler duymuyor da değilim. Herkesin ilgisi bir yandan, evlerinin önünden geçerken kızın pencerelerden arzulu bakışı bir yandan kafamı allak bullak etmişti. Son sınıf öğrencisiydik. O yaşların birbirini tutmaz ikircikli duygular içinde günler gelip geçiyordu. Şu var ki usanmaya başlamıştım okuldan. Zor geliyordu saatle girilip çıkılan dersler, saatle yenen yemekler, kimi öğretmenlerin gereksiz tutumu canımı sıkıyordu. Bir bitseydi şu yıl diyordum, içimden uzun bir ah büyüyordu. Staj. 1,5 ay süren staj devremiz vardı. 8'er 10'ar kişilik gruplar halinde köylere dağılacaktık. İlk olarak öğretmenlik yapacak, sınıflara ders verecek ve mesleğin kapısından içeri ilk adımı atacaktık. Heyecanlıydık. Biz iyi anlaşan 8 arkadaş bir grup olduk, kurayı çektik. Çifteler çıktı. Çifteler o zaman bucaktı. 3 öğretmenli büyükçe bir okulu vardı. Okulun alt katında yatıp kalkacaktık. Yemeğimizi kendimiz pişirecektik. Enstitüden yiyecek yatacak her çeşit aracı gereci gönderdiler. Şimdiki gibi bol taşıt yoktu. Bir sabah yola çıktık, güle oynaya yürüdük gittik. Okulda güzelce bir bayan öğretmen vardı. Giysilerimiz de pek iyi değildi. Dizleri yıpranmış boz urbalarımız, ütü bilmez gömleklerimizle epey sıkıldığımızı hatırlarım. Ama grubun içinde en iyi mandolin çalan bendim. Öğretmenlerden, öğrencilerden, hatta çevreden ilgi topluyordum. Bazı çiftelerli gençlerle ahbap olmuştuk. Akşamları gelirlerdi, oturur konuşurduk. Çalar söyleşirdik. Bizim oraların delikanlılarına bakarak daha bir kasabalı, girgin ve neşeli çocuklardı. Bir gün kadifeden yeleğim, seni sevdim meleğim türküsünü çalmış bulundum. Pek sevdiler, boyuna onu istediler. Birisi, adı Cevat mıydı, Cevdet miydi şimdi unuttum. Meleğe söyleyelim dedi. Bayılır vallahi. Duysa sana abayı yakar.
Kim bu?
Bizim mahallede bir kız, güzeldir ha. Yaman kızdır, görmelisin. Gülüştük geçtik. Fakat ertesi gün geldi. Söyledim dedi. Yarın okula gelecek. Meleğimi çalacaksın. Dinlemek istiyor. Güzel çal ama, olur mu?
Etme yahu, ne diye gelecek, nasıl olur?
Sen işine bak, gelir o. Okulda kardeşi var, onu sormaya gelir. Bir bahane bulur. Yalnız sen iyi çal, tellere iyi vur.
Şaşmıştım, buraların gençleri böyle serbesttiler demek. Ertesi gün son dersten çıkınca baktım okulda bir sürü yetişkin kız, giyinişleri de güzel.
Melek'le o zaman tanıştım. Tatlı tatlı güldü bana, kardeşini sordu. Bilmiyordum bile. İyi filan dedim, geçiştirdim. Okulu gezer gibi yaptılar, dersliklere girip çıktılar. Ben de öğretmen odasının kapısını açık bıraktım ve meleğimi çaldım. Aradan görüyordum, beni dinliyorlardı. Bir de fısıldaşıp gülüşüyorlardı. Sonu geldi. Melek'ten selamlar, mektuplar, ipek mendil, fotoğraf. Hay Allah, altından nasıl kalkmalıydı? Bu sefer de aklımın yarısı oraya takıldı. Ah, mümkün olsa da insan hayatını yeni baştan yaşayabilse. Herhalde birçok pürüzleri, işe yaramaz kısımları atlar, tekrarlamak istemez. Ben böyle yapardım. Gençlik yılları bir bakıma insan hayatının en boş geçen, oysa en dolu geçmesi gereken yılları oluyor. Bunu sonra anlayabiliyor insan. Staj çalışmalarımıza ait pek renkli anılarım yok, unutmuşum. Demek uğraşılarım başka alana kaymış. Yalnız şu kadarını hatırlarım ki öğretebilme işinin sandığımdan daha güç olduğunu sezmiştim. Anlatıyordum da anlamıyordu çocuklar, öğrenemiyorlardı. Mandolin çalıyorum diye beni çoğu müzik derslerine gönderirlerdi. Demek öğretim metodunu iyi bilmiyordum, bir de seviyeyi göz önünde bulundurmuyordum herhalde. Ben başka söylüyordum, çocuklar başka söylüyorlardı, şaşıyordum. Çocuklar, öyle olmayacak, şöyle olacak, şimdi söyleyin bakalım. Gene bildiklerini okuyorlardı. O zaman anlıyordum, bu iş o kadar kolay değil. Gene de öğretmenlik güzel şeydi. Kızlı erkekli küçük çocukların örtmenim, örtmenim diye çevremde dolaşmaları, gelip bir şeyler sormaları, saygıyla dinlemeleri hoşuma gidiyordu. Her birini okşamak, öpmek geçiyordu içimden. Birçok şarkılar, oyunlar öğrettik. Ayrılırken bir epey hatıra bıraktık çiftelere. Bir güzel iş daha yaptık. Özellikle benim etkim oldu. 5. sınıfta anası babası ölmüş, yetim bir kız vardı. Zeki de bir şeydi, ablasının yanında kalıyordu. Burayı bitir de seni enstitüye aldıralım dedim. Oku, öğretmen ol.
Gözleri parladı. Peki öğretmenim dedi.
Ertesi gün ablası okula geldi, o da çok arzu ediyordu. Sonradan işi kovuşturdum, müdüre, öğretmenlere söyledim. Firdevs Enstitü'ye alındı, okudu, öğretmen oldu. Şimdi o tarafta bir yerde çalışıyor. Arada hala bayram tebriki gelir, sevinirim. Stajımız bitip de çiftelerden ayrılırken öğrenciler bizi ağlayarak uğurladılar. 1,5 ay içinde nasıl da ısını vermiştik, bizim de gözlerimiz yaşardı. Çifteleri uzun süre unutamadık. Tabiat sevgisi. 17 yaşındaydım. Bende belirgin bir tabiat sevgisi başlamıştı. Fransız romantiklerinden kitaplar okumuştum. Özellikle Paul ve Virginie çok hoşuma gitmişti. Tabiat tasvirlerini şiir okur gibi okurdum. Hatta ezberlerdim. Victor Hugo'nun Sefillerinde bir kumsal sahnesi vardı. İçimden açıktan belki 50 kere okumuştum. Gene doyamamış not defterime aktarmıştım. Beethoven'ın Bir Ağacı Bir İnsan Kadar Severim sözü de o günlerde dilime dolanmıştı. Çok düşündürmüştü bu söz beni. Ağaçlara bakarken artık başka türlü bakıyordum. Elimi sürerken içimden ılık bir sevgi geliyordu. Ormanları düşünüyordum. O yeşil, serin, uğultulu dünya beni zevkle dolduruyordu. Fırsat buldukça dışarılara çıkardım. Seydi suyunun kıyısında, Eskişehir şosesinde, çayırlarda tek başıma dolaşırdım. Kırklar hoşuma giderdi. Dünyanın tadını yeni anlamış gibiydim. Geniş düzlükler, yayvan tepeler, tarlalar, otlar, ağaçlar anlatılmaz şekilde beni oyalıyordu, zevk veriyordu bana. Arkadaşlarım bazılarını sevmez olmuştum. Kabaydılar, kötülük etmekten çekinmiyorlardı. Anlayışsız buluyordum onları. Mümkün olduğu kadar uzak duruyordum. Pazar günleri ya da akşamüstleri dersten çıkınca kitabımı alır dışarı fırlardım. O gürültüden kurtulunca bir oh çekerdim kendi kendime. Kırlara bakardım, derenin kımıl kımıl akan sularını gözlerdim, otları, ağaçları incelerdim. Uzak denizlerin ortasında bir ada tasarlardım. Ağaçlık, meyvelik, sazlardan kendi elimle yaptığım küçük bir kulübem olurdu. Beni anlayan bir de sevgilim, Virginie gibi. Kuşlarla, hayvanlarla dosttum. Sonsuz bir sessizlik içinde tabiatla baş başa yaşardım. Kitaplarımı okurdum, ağaçlara tırmanırdım.
Ormanda dolaşırdım, kuşların sesini dinlerdim. Her çeşit kabalıklardan, küçüklüklerden uzak mutlu bir dünyam olurdu. Yaşamak buydu bence. Yıkıcılıktan, bozuculuktan nefret ediyordum. Cahit Külebi'nin "İnsanlardan buz gibi soğudum. İşte yalnız sen varsın. Bir akşam bize gel, beni anlarsın." mısralarını yıllar sonra okuduğum zaman tam beni deyimlemiş diye sevmiştim. Dilimden düşmez olmuştu. Toprağı seviyordum. Bütün bitkilerin, hayvanların, insanların anası olarak kutsuyordum onu. Düz bir toprak parçası görmeyeyim, içim açılıyordu. Hele sulaksa, verimliyse, ta köylülükten kalma bir toprak hasidiyle gönlümün bir yanı karışıyordu oraya. Hemen sonunu getiriyordum. Sebzeler, meyveler, ahır, kümes, arılık, evin önü çiçeklik, bahçesi çardağa sarılmış asmalar, kıyıda salınan sıra sıra kavak ağaçları, boyalı pencerelerinde basma perdeler sarkan küçük beyaz ev. Bazen Seydi suyunun kıyısına oturur uzun uzun düşünürdüm. Yalnızlığı sever olmuştum. Bir şeyler yazmak isterdim ama pek beceremezdim. Daha çok okuduklarımdan hoşlanıyordum. Yazmak yetisi sonraları gelişti bende. Resim yapardım, mandolin çalardım. Yavaş yavaş bir sanatçı kişiliği kazanmaya özeniyordum. Arkadaşlar da farkındaydılar bunun. Kimisi inanarak, kimisi alay olsun diye şair, müzisyen filan derlerdi. Şurası muhakkak ki tabiattan gerçekten zevk alıyordum. Kırlara, uzak tepelere, bazen gökyüzüne bir tablo seyreder gibi uzun uzun baktığım olurdu. Bu güzelliğin yalnız ben farkındaymışım gibi gelirdi bana. Bazen köy gezileri yapardık. Bir keresinde çiftler yakınında Sakarya'nın çıktığı yere gittik. Sular bir kayanın altından kaynıyordu. İleride sazlıklar, bataklıklar vardı. Toplanan sular 1-2 kilometre içinde çoğalıp ırmak haline geliyordu. Mevsim Mayıs başlarıydı. Kırlar, çayırlar yemyeşildi. Arkadaşlar küme küme dolaşıyorlardı. Kimisi oyun oynuyordu, kimisi şarkı söylüyordu. Ben de gittim uzak bir yerde suyun kıyısına tek başıma oturdum. Ne güzeldi buralar. Suyun içinde beyaz beyaz düğün çiçekleri açmıştı. Yosunların arasında kurbağalar yüzüyordu. Elimde kitabım saatlerce oturdum orada. Gökyüzü gittikçe koyulaşıyordu. Derken iri iri damlalar dökülmeye başladı. Suların yüzü halkalandı, şıpırtılar çoğaldı. Kitabımı kapattım. Ama kalkamıyordum, ıslanma hoşuma gidiyordu. Başıma, yüzüme düşen serin damlalar beni okşuyor gibiydi. Bahar yağmurlarını oldum olası severdim. Hayaller kurmaya devam ettim. Gene uzak adamda sevgilimle beraberdik, yağmur yağıyordu. Hiç aldırmıyor, el ele dolaşıyorduk, birlikte ıslanıyorduk. Ormana doğru gittik, ağaçların dallarına kuşlar tünemişlerdi. Ormanda yağmurun hışırtısı göksel bir müzik gibi kulaklarımızı dolduruyordu. Biz kuytu bir yerde bu sesi dinleyerek sevişiyorduk. O gün Sakarya'nın başında tabiatı iyice sevdim. Suları, yağmurları ve toprağı düşündüm. Toprakla su birbirine kavuşunca yeryüzünün en mutlu olayı meydana geliyordu. Yeşillikler büyüyordu, türlü renkli çiçekler açıyordu, tatlı sulu meyveler oluyordu. Hayat doğruca suyun ve toprağın eseriydi. İkindi üstü güneş açtı, dupduru ılık bir bahar güneşi. Ortalık renk cümbüşü içinde kaldı. Otların büyüdüğü gözle görülüyordu neredeyse. Öyle serpiliverdi her şey. Dönüşte yolların kıyısına bakıyordum. Buğday, arpa tarlaları, filer, burçaklar, nadasa bırakılmış tarlaların ortasında birden fırlayıvermiş otlar nasıl canlı, nasıl hayat doluydular. Ekinler hafif rüzgar önünde deniz gibi dalgalanıyorlardı. Battıkça içimden coşku geliyordu. Dünyanın güzelliğini anlıyordum. O yıl yaz tatilinde köyümün bozkırlarını, Sakarya boyundaki dereleri, tepeleri, büyük kayaları daha başka bir gözle seyrettim. Şimdiye kadar hiç farkında olmadığım güzellikler keşfettim oralarda. Babamın ihtiyar zamanında çalışarak yeşerttiği 2,5 dönümlük bir bağımız vardı. Çocukluğumda benim de epey emeğim geçmişti. Şimdi ağaçlar büyümüş, asmalar üzüme durmuştu. Küçük gölün önünde birkaç karık sebzemiz de vardı. Bağın çevresi boş kırdı. Babam gücüm yetse bu bağ biraz daha büyür ama der dururdu. Alt tarafında az su akan bir dere vardı. Oraya kadar genişletilebilirdi. Bazı günler belden üstümü soyunur, kazmayı küreği alır girişirdim. Yeni karıklar açardım. Toprakla uğraşmak hoşuma giderdi. Oralar çocukluğumdan beri bildiğim o çevre şimdi bambaşka etkiliyordu beni.
ikide bir dereye gider yıkanırdım. Sıcak toprak, duru güneş, bölük börçük bağ yeşillikleri, her şey ne kadar güzeldi. Yurt sevgisinin asıl bu olduğunu, üstüne bastığımız toprak sevgisinden başladığını anlıyordum. Hele kendimize ait emeğimizi verdiğimiz, terimizi akıttığımız, sonra üstüne oturup dinlendiğimiz, ürünlerini yiyip doyduğumuz toprak gerçek yurt sevgisi buydu işte. Havada kalan kelimelerin anlamı yoktu. Bir yere dayanmadığı için havada kalıyordu o kelimeler. Tabiat sevgisi, toprak sevgisi giderek yurt sevgisi halini almalıydı. İşte o zaman daha sağlam bir yurt sevgisi çıkacaktı ortaya. Nasıl insanı sevmeyen, insana saygısı olmayan kişinin ulusseverliği sözden öteye geçemezdi. Hatta milliyetçiyim diye milleti soyar, milleti uyutur, karanlıkta bırakırdı. Gerçek yurt sevgisinin de bir ağacı, otu, çiçeği, tarlayı, toprağı sevmekten başlayacağını sezinliyordum. Yurt demek toprak demekti. Evimiz, köyümüz, kırlarımız demekti. Buraları iyi tanımayan, buralara gerçek bir ilgi duymayan, gönlünün bir yanı tabiat sevgisiyle kavrulmayan kişinin gerçek bir yurtsever sayılabileceğini kabul edemiyordum. Yurt deyince insan bir yeri düşünebilmeliydi. Gönlünde aşka benzer ılık bir şeyler duymalıydı. Bir dereyi, derenin içindeki ağaçları, bir toprak parçasını düşünebilmeliydi. Oralara karışıp giden anıları olmalıydı. Kısaca tabiat sevgisinden başlayacaktı her şey. Oralara karışıp giden anıları olmalıydı. Kısaca tabiat sevgisinden başlayacaktı her şey. Sonra ben kendi köyümün bozkırlarını sevdim. Susuz toprakları, geniş düzlükleri, yayvan tepeleri. İçime sindire sindire dolaştım oraları. Susuzluğu, ağaçsızlığı can evimde duydum. Susuzluğun şiirini yazmaya çalıştım. Bozkırları ve bozkır insanlarının çilesini anlattım. Her şey tabiat sevgisiyle başlamıştı. Yüksek kısım. Son yıl beni en çok meşgul eden bir konu yüksek kısma gidip gitmemek düşüncesiydi. Hemen hepimiz ilgiliydik bu meseleyle, her gün bunu konuşurduk. Gideceğim, gitmeyeceğim tartışması yapardık. Bizden önceki sınıf öylece götürülmüştü Hasanoğlan'a, sık sık haber gelirdi. Şöyle iyiymiş, böyle iyiymiş, rahatmışlar. Orayı bitirince enstitülere öğretmen olacaklarmış, geleceği çok iyiymiş. Öğretmenlerimiz salık veriyorlardı. Derslerinde başarılı olanlar mutlaka gitmeli diyorlardı. Bu bir fırsattır. Yüksek öğrenim yapmak herkese kolayca nasip olmaz. Fakat biz köye gideceğiz diye yetişmiştik. Aklımız fikrimiz köylerdeydi. Oralarda neler yapacaktık neler. İçtenli olarak ülkümüz köylerde çalışmaktı. Öbür yandan çoğumuz yoksul çocuklardık. Bir an önce ekmek kazanmalı, ailelerimize yardım etmeliydik. Çoğumuz böyle söylüyorduk, biraz da belki seçilemeyi veririz, kazanamayı veririz diye. Çünkü yüksek kısma gidecekleri öğretmenler kurulu seçecek ya da sınavla alınacak deniliyordu. Böyle söylüyorduk. Hele benim durumum muhakkak köye gitmemi gerektiriyordu. Babam yaşlanmıştı, malımız mülkümüz yoktu, yardıma muhtaçtı. Her mektubunda yoksulluktan yakınıyordu. Tatillerde görüyordum, durumu gittikçe bozuluyordu. ''Aman sınıfta kalma oğlum, çabuk bitir gel okulunu, tütün parasına muhtacım, yetiş gayri.'' diyordu. Öğretmen olursam kurtulacaktı, inanıyordu buna. Burayı bitirince daha gidip okumak, yüksek kısma devam etmek aklı almazdı böyle şeylere. Onun için ben de düşünmüyordum. Zaten köy öğretmenliği hayallerimi, rüyalarımı dolduruyordu. Öyle bir yaştaydım ki okul hayatı sıkmaya başlamıştı beni. Saatle yat, saatle kalk. Hoşuna gitsin gitmesin bir takım bilgileri zorla öğren. Usanmıştım. Kendi başıma buyruk olmak istiyordum artık. Bir an önce özgürlüğe kavuşayım diyordum. Sonra meylim değişti. Baktım herkes heveslenmeye başlamıştı. Öğretmenlerin ve müdürümüzün etkisi ağır basıyordu. Yemeklerde bizimle aynı masalara otururlardı. Çeşitli konularda konuşuyorduk. Söz döner dolaşır yüksek kısma gelirdi. Gidin derlerdi. Neye gitmiyorsunuz? Olur mu öyle şey? Yüksek öğrenim gibi var mı? Oranın geleceği çok iyi olacak. İçinizden neler neler çıkmayacak. Çok iyi yetişeceksin. İleride köy üniversitesi olacak orası. En iyi öğrencileri seçip yollamamızı istiyorlar. Çeşitli kolları var. Güzel sanatlar, zirai iktisat, yapıcılık, tarım. Eğiliminiz hangi tarafa ise o kola ayrılırsınız. O zaman kolay olur. Buradaki gibi her ders yok. Bu iyiydi işte. Efendim, güzel sanatlar kolunda ne öğretiliyor? Müzik, resim, edebiyat. ''Ooo çok iyi. Elbet iyi. Tam senin yerin.'' Beni oraya yakıştırıyorlardı. ''Keman da öğretiyorlarmış. Keman çalmak istemez misin?'' ''İsterim.'' ''Öyleyse hazırlan.''
Ama efendim ben köy öğretmeni olacağım, köyümü kalkındıracağım.
Sen bir köyün öğretmeni olabilirsin. Oysa yüksek kısmı bitirince yüzlerce köye öğretmen yetiştireceksin. Hangisi daha iyi?
Ama ben bir an önce babama yardım etmeliyim.
Gene edersin. Yaz tatillerinde ücretli staj çalışmaları var. Kazandığını gönderirsin. Kış aylarında okurken de harçlık veriyorlar. Babana hiç yük olmadan okuyabilirsin.
Bu da iyi.
Derken geçen yılki mezunlarımızdan yüksek kısma devam eden iki abi enstitüye geldi. Birisi güzel sanatlar kolunda okuyordu. İkisini de yakından tanırdık. Fakat bir değişmişlerdi ki deme gitsin, hayran kaldık. Giyinişleri, kuşanışları, konuşmaları, davranışları olgunlaşmış, yatkınlaşmış, tanınmayacak kadar değişmişlerdi. Hocaları çok değerliymiş, profesörlerden ders alıyorlarmış. Bazı günler Ankara'ya iniyor, üniversiteye, konservatuvara gidiyorlarmış. Yurdumuzun en ünlü sanat ve bilim adamlarıyla karşı karşıyaymışlar. Bakım da iyiymiş, yiyecekleri, giyecekleri orta kısımdan ayrıymış. Öbür yüksek okullardan hiç farkı yokmuş, hatta daha iyi olacakmış ileride. İçimde bir yer değişiyordu. Heveslenmeye başlamıştım. Fakat ikircikliydim. Ne yapmalı bilemiyordum. Zor muydu acaba? Birisine abi en kolay kol hangisi diye sordum. Güldü. En kolay kol daha açılmadı dedi. Amma güzel cevaptı be. Biz olsak imkanı yok bu karşılığı bulamazdık. Demek ki herkesin yapabileceği kol ayrı dedi. Senin müziğin resmin iyi. Güzel sanatlara girersin. Keman öğrenirsin. Tam senin yerin. Hep böyle söylüyorlardı. Mezuniyet sınavlarımız yaklaşmıştı. Çeşitli duygular içinde çalışıyordum. Gideyim gitmeyeyim konusunda kendi kendimle kavga ediyordum boyuna. Arkadaşlardan gitmek isteyenler çoğalmıştı. Hatta çok geçmeden kıyasıya bir yarıştır başladı. Çelmeler takıldı, şikayetler oldu. O gitmesin de ben gideyim çabası aldı yürüdü. Çok sözü edilen şu çifteler olayı da o günlerde geçti. Eskişehir polisine ihbar edilen öğrenciler arasında benim adım da vardı. 7 sivil polis ansızın geldiler.
Bu arkadaşlar eğitimcidir. Gençlik psikoloji üstüne bir inceleme yapıyorlar. Defterlerinizi, kitaplarınızı görecekler. Herkes cebindeki eşyaları da masasına boşalsın. Sonra kımıldamadan otursun.
Dediklerini yaptık. Başladılar sırayla defterlerimizi, kitaplarımızı yoklamaya. Bir bir bakıyorlardı. Arada kaş göz işaretleri oluyordu. O zaman anlayabildik, şikayet edilmiştik demek. Zaten önce de sözünü ettiğim tartışmalar, anlaşmazlıklar gittikçe büyümüştü. Ama biz işin buraya kadar getirileceğini tahmin etmemiştik. Polisler özellikle defterlerimizi, notlarımızı topluyorlardı. Çok ciddiydiler. Her şeye ince ince bakıyorlardı. Bitirince bavullarımızı aradılar. Bizim bir kısım arkadaşlar da açıkça yardım ediyorlardı. Yüzlerinde öyle bir ifade vardı ki, ''Tamam, bittiniz, hesabınızı gördük, sizi hainler sizi.'' İnceleme arama 2 gün sürdü. Çocukça itişmeler, geçimsizlikler böylece enstitü için çok sarsıcı, kötülerin ağzında yıllar yılı sakız olup çiğnenmiş bir polis olayı ile sonuçlanmıştı. Karşılıklı tahrikler, dışarıdan kışkırtmalar rol oynamıştı bunda. Doğrusu ya ben korkmuştum o günler. Neyin suç olduğunu, neyin olmadığını iyi bilmiyorduk. Polisin işe karışması çok önemli bir mesele gibi görünüyordu. Ben en çok cep defterlerimin alınmasına üzülmüştüm. Günlük duygularımı, sıkıntılarımı olduğu gibi yazmıştım onlara. Başkasının okumasını istemiyordum. Ertesi gün baktım ki oho benim bazı cümleler arkadaşların ağzında, hatta kara tahtalara yazılmış. Şaşmıştım. İnsanların bu kadar kötü olduğunu ilk o zaman görüyordum. Şimdi düşünüyorum da o günlerin anıları bende gülümseme duyguları uyandırıyor. Hem şikayet edenler hem şikayet edilenler, biz ne kadar safmışız. Kim komünist, kim milliyetçi, yurtsever kişi olmak ne demek? Şunu söyleyeyim, bizim o zaman çocuk aklımızla düşündüklerimiz, konuştuklarımız, şimdi gazetelerin günlük konuları. Köylü, şehirli, zengin, fakir, hak yiyenler, hakkı yenenler, ezenler, ezilenler. Bunlar yasak şeyler sanılıyordu o zaman. Daha doğrusu belli çevrelerden böyle bir hava yayılıyordu. Yurdun her köşesine silindir gibi ezip geçiyor, toplumcu davranışları daha yeşermeden kurutuyordu. Bugün bile yok mu böyle bir hava? Ama şunu söylemek gerek, toplumcu fikirler bugün daha kuvvetlenmiştir. Anayasa teminatı altına girmiştir. Ülkemizin gerçekleri gün ışığına çıkmıştır. Aydın çevrelerde memleketçi ve toplumcu fikirler gittikçe ağır basmaya başladı. O üzücü olaydan bizim zararımıza bir sonuç çıkmadı. Daha doğrusu aramada hiçbir suç unsuru bulunamadı. Ne olabilirdi zaten? Hemen götürülmemizi, hapise atılmamızı bekleyen arkadaşlarımız yavaş yavaş umutlarını kestiler. Her şey eski haline döndü. O günlerde bitirme sınavları başladı. Sonra da yüksek kısma gidecek arkadaşlar seçildiler. Ben de vardım içlerinde. Hiç itiraz etmedim. Babam darılacaktı ama bir yolunu bulur anlatırdım. Öğrenime devam etmemin daha iyi olacağını kabul ettirirdim. Böyle düşünüyordum.
10. ayrımın sonu. Sayfa 130.